Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimizin adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Yeni bir ruhul beyan sohbetini lütfeden Rabbimize şükreder, sohbetimizin feyizli ve bereketli olması niyazıyla Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketinin hepinizin üzerine olmasını dileriz kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Bugün sizlere Hud suresinin 6 ila 8. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de size önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini aktarıp ardından sohbetimize geçeceğiz inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri Hud suresi 6 ila 8. ayetler.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى ألا يحبسه مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم.
Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul kılmasını niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün ashab-ı güzin efendilerimizin ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ervahına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenlerim, Hud suresinin 6. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onun durduğu ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Müellifimiz sözlerine ayet-i kerimenin ilk ifadeleriyle başlıyor. Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki, yani Allah lütuf ve rahmetinden dolayı tekeffül edip üzerine aldığı için yeryüzünün herhangi bir parçasında yürüyen canlılardan hiçbir canlı yoktur ki rızkı, yani gıdası ve geçimi Allah'ın üzerine olmasın. Ayette geçen dabbe kelimesi rızka muhtaç, küçük büyük, erkek dişi, sağlam ayıplı, uçan uçmayan bütün canlıların genel adıdır. Kuşlar da bu isme dahildir. Çünkü bazı durumlarda onlar da iki ayakları üzerinde hareket ederler. Et-Tibyan isimli eserde şöyle denilir. Buradaki canlıların rızkının Allah'ın üzerinde olmasındaki zorunluluk, cömertliğinin gereği olan bir vücuptur. Yoksa kesin bir hak etme manasındaki zorunluluk değildir. Çünkü mahlukun Halik üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Bu sebepledir ki El-Cami'us-Sagir'de şöyle denir. Dua ederken peygamberinin hakkı için, beytinin hakkı için yahut arşının ve benzeri şeylerin hakkı için demek uygun görülmemiştir. Şu kadar var ki Şerhut Tarik isimli eserde belirtildiği gibi bu hak lafızları ihtiram manasına hamledilerek kullanılabilir. Allah'ın tüm canlıların rızkını yaptığı vaade göre fazlu kerem olarak vermesi, vaadinden dönmemek konusunda bütün rızıkları mecburen veren birine benzetilerek bu şekilde ifade edilmiştir. Bir alim de şöyle der, ehli sünnet vel cemaate göre Allah'a hiçbir şey zorunlu olmadığı halde ayette zorunluluk bildiren bir lafzın kullanılması, geçmişte bir vaat yapıldığını göz önünde bulundurmak, bu vaadin bütün canlılara ulaşacağının kesin olduğunu göstermek, rızkı elde edeceğim diye kendini yiyip bitirmekten vazgeçmeye yöneltmek gayelerine matuftur. Ayette ala harfinin min manasına olduğu da söylenmiştir. Buna göre rızkın tamamı Allah'tandır demektir. Ya da ila manasındadır. Buna göre de rızık Allah Teala'ya aittir. İsterse genişletir, dilerse daraltır demektir. Ve ayette gelen şu cümle: Allah onun durduğu ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Bu ifade şöyle anlaşılmıştır. İbni Abbas radıyallahu anhuma şu görüştedir: Canlıların durduğu yer ya gece gündüz sığındığı ya da sükunet bulup oturduğu mekandır. Emanet bırakıldığı yer ise kendi dilemesi olmaksızın öldüğünde emanet bir şey gibi defnedildiği yerdir. Yine Abdullah İbni Abbas der ki, kişinin defnedileceği yer nerede olacaksa ihtiyacı kendisini oraya sürükleyip götürür. Öyle ki işi biter bitmez ruhu orada kabzedilir. O toprak kıyamet günü şöyle diyecektir: Bu canlı bana emanet bıraktığın varlıktır. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor: İşte bunların hepsi, yani bütün bu canlılar, rızıkları, durdukları yer, emanet bırakıldıkları yer, hepsi apaçık bir kitaptadır. Yani kendisine bakan meleklere apaçık olan ya da içindekileri kendisine bakanlara gösteren levh-i mahfuzda sabittir. Deniliyor ki, dört şeyin kesinlikle değişiklik kabul etmediği konusunda ittifak edilmiştir. Bunlar ömür, rızık, ecel, saadet veya şekavet. Bu bakımdan akıllıya düşen rızkı için tasalanmamak ve Allah'a tevekkül etmektir. Çünkü o kendisine yeter. Burada müellifimiz Sadi'den bir beyit aktarıyor: Ey Sadi, kimsenin eline bakma. Çünkü bahşeden, ihsan eden Allah'tır ancak. Eğer Hakk'a kulluk edersen başka kapılara ihtiyaç yok. Çünkü Hak kapısından sürerler de kimse kabul etmez seni. Rivayet edilir ki Hazreti Musa aleyhisselama Firavun'u imana davet etmek için gitmesi hakkında vahiy geldiğinde kalbi ailesinin durumuna takıldı. Ya Rabbi, ailemle kim ilgilenecek dedi. Bunun üzerine Allah Teala Musa aleyhisselama asasını bir kayaya vurmasını emretti. Hazreti Musa kayaya vurunca kaya yarılıp içinden bir kaya daha çıktı. Asasını bu kayaya da vurunca kaya yarılıp üçüncü bir kaya çıktı ortaya. Asası ile bu kayaya vurduğu zaman ise kayadan küçük bir böcek çıktı. Ağzında gıda yerine geçecek bir şey vardı. Musa aleyhisselamın kulağından perde kaldırıldı ve böceğin şöyle dediğini işitti: Subhane men yarani ve yesma'u kelami ve ya'lemu mekani ve yerzukuni ve la yensani. Beni gören, sözümü işiten, yerimi bilen ve rızkımı verip unutmayan Rabbimi tesbih ederim. Enes bin Malik radıyallahu anh'in şöyle dediği rivayet edilir: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir ihtiyacımızı görmek için dışarı çıkmıştım. Yüksek sesle şakıyan bir kuş gördük. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, bu kuş ne diyor biliyor musun ey Enes dedi. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Ya Rab, görme duyumu yok edip beni kör olarak yarattın. Rızkımı sen ver çünkü çok açım diyor. Enes radıyallahu anh der ki, biz böylece kuşa bakarken bir çekirge gelip kuşun ağzına girdi, kuş da onu yutuverdi. Sonra kuş başını kaldırdı ve şakımaya başladı. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam yine, ey Enes, kuşun ne dediğini biliyor musun buyurdu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kuş kendisini zikredeni unutmayan Allah'a hamdolsun diyor buyurdu. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in kılıcında şu dört cümlenin yazılı olduğu söylenir. Rızık taksim edilmiştir, hırslı kimse mahrum kalır, cimri yerilmiştir, kıskanç ise daima kederlidir. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Aç ve muhtaç olup da bunu insanlardan gizleyip Allah'a havale eden kimse için bir senelik rızık ihsan etmesi Allah Teala üzerine bir borç olur. Meşayihe göre, yani İslam büyüklerine göre rızık ve diğer konularda gerçek tevekkül Allah Teala'ya güvenerek sebeplerden bile tamamen vazgeçmektir. Yalnız böyle bir tevekkül anlayışı seçkin kimselere ait bir anlayıştır. İnsanların genelinin ise sebeplere yapışmaları zaruridir. Nitekim Mesnevi'de şöyle denilir. Tevekkül ediyorsan çalışma konusunda et. Kazan da sonra cebbara dayan. Mesnevi'de yine şöyle denilir. Bedene ait ağzı kaparsan sende manevi, yani ruhani bir ağız açılır. O ağızla ilahi sır ve marifet lokmalarını yersin. Şu beden şeytanının sütünden kesilirsen Hakk'ın sofrasında nice akıl almaz nimetler yersin. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. Sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinletelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Tutuştu aşkın ateşi, gel yanalım tevhid ile. Kaldır aradan teşvişi, gel yanalım tevhid ile, gel yanalım tevhid ile. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kim kıldı Hakk'a sücud, ol buldu Rahmani şuhuduhu. Takül olunca bu vücud, takül olunca bu vücud, gel yanalım tevhid ile, gel yanalım tevhid ile. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Senden seni eyle cüda, gitsin heva gelsin hüda. Narı kılıp nura feda, narı kılıp nura feda, gel yanalım tevhid ile, gel yanalım tevhid ile. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Pervane olmazsan eğer, Mevla'dan almazsın haber. Kal olalım manen dizer, kal olalım manen dizer, gel yanalım tevhid ile, gel yanalım tevhid ile. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah. Suret serayından göçü, mana şerabından içü. Hakkı yürü candan geçü, hakkı yürü candan geçü. Gel yanalım tevhid ile, gel yanalım tevhid ile. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.
Muhammedun Resulullah. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Rabbimiz Teala Hud suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. O zaman arşı su üzerindeydi. Bu kainatı yarattı ki hanginizin daha güzel iş yaptığını denesin. Böyleyken yine sen öldükten sonra diriltileceksiniz desen, inkar edenler mutlaka bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler. Ayet-i Kerime'de geçen gökleri 7, göğü ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Burada müellifimiz şu bilgileri veriyor bizlere. Göklerin ilki dünya semasıdır ki müminlerin ruhlarının karar kıldığı yerdir. Sonra abidlerin ruhların karargahıdır. Daha sonra zahitlerin ruhlarının karargahıdır. Sonra marifet ehlinin ruhlarının makamıdır. Nebilerin ruhlarının makamı daha sonra gelen ve son olarak Resullerin ruhlarının makamıdır diyor müellifimiz. Bütün bu göklerin üzerinde kürsi vardır. Kürsi, ulul azm peygamberlerin ruhlarının makamıdır. Bu feleğin üzerinde ise Rahman'ın arşı vardır. Bu arş son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunun makamıdır. Sema kelimesinin çoğul kılınması yani semavat olarak gelmesi, zikrettiğimiz gibi ulvi şeylerin asıl itibariyle farklı olmasından kaynaklanmıştır. Ulvi şeyler zatları bakımından da farklıdır. Allah'ın hükümlerinin menşei, kazalarının kaynağı, emir, yasak, rızık, vaat ve tehdidinin inme yeri gökler olduğu için ayette önce gökler zikredilmiştir. Çünkü kullara emredilen, yasaklanan, dünyada rızık olarak verilen, ahirette verileceği vaat edilen her şey gökte takdir edilmiş ve yazılmıştır. Gökler ve göklerdeki yüce eserler o eşsiz kudrete delalet etme bakımından daha zahir, büyüklük ve azamete şahitlik etme bakımından da çok daha açıktır. Yine ayette geçen 6 günde Secde suresinde belirtildiği üzere gökleri 2 günde, yeri 2 günde, yeryüzündeki çeşit çeşit hayvanları, bitkileri ve diğerlerini de 2 günde yaratan O'dur. Allah Teala dilediği takdirde gökleri ve yeri bir göz açıp kapayıncaya kadar yaratabilecek iken böyle tedrici olarak yaratmakla kulları teenni ile hareket etmeye özendirmiş olmaktadır. Onun böyle teenni ile hareket edişini muayyen bir sayı ile tahsis etmesi, belki de yaratılan varlıkların şu 6 cinsten ibaret olmasından ileri gelmiştir. Cansız varlıklar, madenler, bitkiler, hayvanlar, insanlar ve ruhlar. Ayette geçen o zaman arşı su üzerinde idi. Buradaki arş taht manasındadır. Allah'a nispet edilen arş ise Allah tarafından yaratılan büyük bir varlıktır ve yaratılanların en büyüğüdür. Dünyanın toz toprağından ağaç yapraklarından daha fazla sayıda türlü varlıklar vardır. Arşın uzunluğu ve genişliği sınırsızdır. Onun sınırını Allah'tan başka kimse bilemez. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Bu kainatı yarattı ki hanginizin daha güzel iş yaptığını denesin. Böylece kimin güzel, kimin kötü iş yaptığı ortaya çıktıktan sonra hak ettiğiniz sevap veya cezayı versin. Allah Teala öyle bir iş yapmıştır ki bu işi herkesin maslahatını gözeten biri yapsaydı ancak bu maslahat için yapardı. Yani Allah gökleri, yeri ve aralarında sizin de bulunduğunuz içindeki mahlukları yaratmış ve var olmak için ihtiyaç duyduğunuz şartları ve geçim kaynaklarını da göklerle yere yerleştirmiştir. Göklerde ve yerde dini taleplerinizi istidlal edebileceğiniz sanat şaheserleri ve ibretli şeyler de yaratmıştır. Böylece size sizi imtihan edip deneyen biri gibi davranmış olsun. Eğer deneme iyi olsun kötü olsun bütün kulları kapsamaktadır. Daha güzel iş ifadesi ise deneme fiilini iyilere mahsus kılmaktadır. Çünkü daha güzel iş iyilere mahsus bir fiil olup çirkinlik işleyenler böyle bir fiil yerine getiremezler. Böylece denemenin aynı anda hem genel hem de özel kabul edilmesi gerekir. Bu iki durum birbirine terstir dersen ben de şöyle derim diyor müellifimiz ve devam ediyor. Deneme her ne kadar bütün mükellefleri kapsıyorsa da iyi iş yapanlara mahsus olduğu kastedilmektedir. Böylece mahlukatın yaratılmasındaki en yüce gayenin en güzel amelleri işleyerek en büyük sevaplara kavuşmaları olduğuna dikkat çekilmiş ve onlar çirkin, kötü davranışları terk etmeye özendirilmiş olmaktadır. Burada amelden maksat, kalbin ve organların amellerini içine almaktadır. Bu sebeple de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti şöyle tefsir etmiştir diyor müellifimiz ve şu hadisi şerife yer veriyor. Hanginizin akıl bakımından daha güzel olduğunu, Allah'ın yasaklarından daha çok kaçındığını ve ona itaat hususunda daha çabuk davrandığını denesin diye. Bu hadisi şerifi İmam Suyuti'nin rivayet ettiğini aktarıyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Çünkü hem kalbin hem de kalıbın kendisine mahsus bir ameli vardır. Birincisi ikincisinden daha şerefli olduğu gibi yaptıkları amellerde de durum öyledir. Nasıl böyle olmasın ki kullara vacip olan marifetullah olmadan yani Allah tanınmadan hiçbir amel olmaz. Marifetullah'ın nazari yolu da sadece Allah'ın eşsiz sanat eserlerini düşünmektir. Emir ve yasakları anlamadan taat olmaz. Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Beni Yunus bin Metta'dan üstün tutmayın. Çünkü ona her gün bütün dünyadakilerin ameli kadar amel verilir. Bu hadisi şerifi İmam Buhari, İmam Müslim ve Ebu Davud rahmetullahi aleyhim eserlerinde rivayet etmişlerdir. Alimler şöyle der bu hususta. Yunus aleyhisselama verilen bu amel bir kalp ameli olan Allah'ın işleri konusunda tefekkürdür. Çünkü hiç kimse azalarıyla bir günde tüm dünyadakilerin amelini yapamaz. Allah Teala'nın zatı ise tefekküre sığmaz. Burada müellifimiz Mesnevi'den bize beyitler aktarıyor. Hiçbir mahluk yoktur ki onunla ilgisi olmasın. Ey amca, bu alaka anlatılamaz, keyfiyetsizdir. Bu manevi ilgiyi, bu bağlılığı akıl nasıl anlayabilir ki? Çünkü bu akıl ayrılığa, buluşmaya bağlıdır. Bu sebeple Hazreti Mustafa vasiyette bulundu bize. Allah'ın zatından pek bahsetmeyin diye. Zaten Allah'ın zatını düşünmek, hakikatte zatını düşünmek değildir ki. Çünkü düşünenin zannı ve düşüncesi ancak yola bağlıdır. O zan ile Allah arasında yüz binlerce perde vardır. Müellifimiz diyor ki, Et-Tevilat-ı Necmiye'de şöyle denilir. Ayette ifade edilen deneme iki kısımdır. Bir deneme vardır ki saidlerle ilgili olup, güzel deneme şeklinde ortaya çıkar. Said olan kimse mükevvenatı değil, Hazreti Mevla'yı ve en yüce dostu asli arzu ve maksadı haline getirir. Mevla dışındaki şeyleri ise yine Mevla'nın izni, emri ve yasağı ile ona yaklaşmak ve kemalat elde etmek için vesile kılar ve böylece en güzel ameli yapmış olur. Bir kısım deneme de vardır ki şakilerle, yani bedbahtlarla ilgili olup kötü deneme şeklinde ortaya çıkar. Bunun sebebi de şudur. Bedbaht olan kimse mükevvenatı asli arzu ve maksadı haline getirir. Onlardan alınan zevk ve lezzetlere bağlanır. Onları elde etme hırsının ve onları kaybetme hasretinin ateşinden kurtulamaz. Allah Teala'nın yüce derece ve yakınlıklara ulaşması için kendisine nimet olarak verdiği taat ve ilimleri, fani gayelerine nail olmak ve nefsani isteklerini elde etmek için vesile edinir. Böylece de en kötü ameli işlemiş olur. Hafız der ki, hurilerle beraber olmayı istersem hata olur. Çünkü senin hayalinle diğerlerinden geçerim. Allah'ım, bizi sana kaçan, sana koşan ve huzurunda bulunanlardan eyle diyerek bu faslı bitiriyor müellifimiz. Ve ayet-i kerimenin son sözlerini bizlere şöyle aktarıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, böyle iken yine sen kavmin olan Mekkelilere öldükten sonra, yani kıyamet günü diriltileceksiniz ey mükellefler desen, Mekkelilerden inkar edenlerden mutlaka bu öldükten sonra diriltmeden bahseden Kur'an apaçık bir büyüden başka bir şey değildir. Yani Kur'an batıllık konusunda büyü gibidir derler. Çünkü büyü hiç şüphesiz boş bir aldatma ve göz boyamadır derler. Müşrikler Kur'an'ı büyü yerine koyunca bu düşünceye Kur'an'daki diriltme ve diğer hususların inkarı da dahil olmaktadır. Değerli dinleyenlerim, hemen ardından gelen 8. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun eğer onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek, mutlaka onun gelmesini engelleyen nedir derler. İyi bilin ki o, başlarına geldiği gün bir daha onlardan geri çevrilmez ve alay ettikleri şey kendilerini kuşatmış olur. Müellifimiz ayet-i kerimenin ilk cümlesiyle başlıyor tefsirine. Andolsun eğer onlardan vaat edilmiş bulunan azabı sayılı bir süreye kadar, yani az sayıda bir gün demektir. Çünkü sayıya giren her şey azdır. Ertelesek kafirler, mutlaka onun gelmesini engelleyen nedir? Yani azabı gelmekten ve inmekten alıkoyan şey nedir derler. Sanki Allah azap indirmek istiyormuş da bir mani bunu engelliyormuş gibi düşünürler. Müşrikler bu soruyu alay etmek için acele isteme tarzında soruyorlardı. Maksatları azabın geleceğini itiraf etmek ve onu alıkoyanı sorup öğrenmeye çalışmak değil, azabın geleceğini fakat o anda alıkonduğunu inkar etmektir. İyi bilin ki o, Bedir Savaşı'ndaki gibi bir azap, başlarına geldiği gün bir daha onlardan geri çevrilmez. Kendilerinden uzaklaştırılıp savuşturulmaz. Yani azabı sizden hiç kimse savuşturamaz ve mutlaka başınıza gelir. Ve alay ettikleri şey, alaylı bir şekilde acele gelmesini istedikleri azap, kendilerini kuşatmış olur diye bitiyor. Burada azabın kesin olarak meydana geleceğine dikkat çekmek için ileride olacak bir şey geçmiş zaman gibi ifade edilmiştir. Bilesin ki azabı gerektiren sebep alay etmektir. Alay etmeye iten şey ise inkar ve yalanlamadır. İnsanlar ahiretle ilgili olarak iki sınıftırlar. Bir sınıf nefsini Allah'ın azabından iman ve salih amel karşılığında satın almıştır. Bir sınıf da heva ve heveslerine uyarak salih amelleri terk ederek nefsini helak etmiştir. Kafirler Allah'ın azabından, kızgınlığından emin olmuşlar. Bu yüzden de dünya ve ahiret azabına düşmüşlerdir. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur: İzzetime yemin ederim ki bir kulumda iki korkuyu ve iki emniyeti bir arada bulundurmam. Dünyada benden korkarsa onu kıyamet günü emniyette kılarım. Dünyada kendini benden emin hissedeni ise kıyamet günü korkuturum. Seri Sakati Kuddisesir Ruh Hazretleri şöyle demiştir: Kabrim beni kabul etmez de Bağdatlılara rezil olurum korkusuyla Bağdat dışında bir beldede ölmeyi arzu ederim. Akıllı insana düşen ecel gelmeden önce işini çok sıkı tutmaktır. Nitekim olacağı olmadan önce tedavi etmek lazımdır. Testi kırılmadan tedbiri almak gerekir denilmiştir. Yine akıllı kimseye düşen Rabbinden korkup günahlarına istiğfar etmek ve günahta ısrar etmekten kaçınmaktır. Bir hadiste şöyle buyurulur: Günahı işlemeye devam ettiği halde ondan istiğfar eden kimse Rabbi ile alay eden gibidir. Allah Teala insanın bütün azalarından bu azalar ne için yaratılmış ise onu yapmalarını ister. Mesela kalpten marifet ve tevhid, dilden şehadet ve tilavette bulunmasını, başkalarına eziyet, alay ve benzerlerini terk etmesini ister. Her azasını, organını yaratıldığı maksat için kullanacağına dair verdiği sözde vefa göstermeyenler, Allah Teala'nın gazap ve azabına uğrayacaklardır. Ebu Cehil bir keresinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ağzını gözünü oynatarak yürümek suretiyle onunla alay etmişti. Bu durum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirilince "Öyle ol." buyurdu. Ebu Cehil ölünceye kadar öyle kaldı. Allah'ın laneti ona olsun. Yine Hazreti Peygamber Mekkeli bir grup kafirin yanından geçerken onun arkasından el kol hareketleri yaparak "Bu da kendini peygamber zannediyor." dediler. O sırada Hazreti Peygamber'in yanında bulunan Cebrail onların vücutlarına işaret etti ve kafirlerin vücutları yara bere oldu, kokuştu ve onlar ölene kadar yanlarına kimse yaklaşmadı. Müellifimiz diyor ki, azap gerektireceğini bilmeden bazı inkar ehlinin, sufilerin ileri gelenleri hakkında taarruzda bulunanların durumunu buna kıyas edin. Onlardan niceleri bedenlerinde korkunç hastalıklara müptela oldular. Ama bu hastalığının ne sebebini ne de niçin geldiğini bilirler. Yine müellifimiz devam ediyor. Her amelin karşılığı onu yapanlara mutlak surette ulaşır. Fakat yakın gözüyle dünyada göremez. Ahirette ise kendisine şöyle dendiği zaman görür. Biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir. Kaf suresi 22. ayet. Gaflet ve hicab ehlinin Allah'tan uzaklık azabı içinde olduklarını görmez misin? Ama uykuda olduklarından dolayı bu azabın acısını duymazlar. Öldükleri zaman uyanacaklar ve bu acıyı tadacaklardır. Şakilere, şeriatle amel ederek ve tarikate devam ederek tabiatınızı öldürünüz ki hakikatle hayat bulasınız. Çünkü hakiki hayat, tabii hayattan ölüp kurtulduktan sonra olur deseniz, o yaratılmışlara ve onların sevgisine takılıp kalarak güzel fıtri istidatlarını perdeleyenler mutlaka şöyle derler. Bu aslı olmayan boş bir sözden başka bir şey değildir. Ettevilatun Necmiye'de böyle geçmektedir diyor müellifimiz ve Sadi'den şu beyti aktarıyor. Faydalı olacağını bildiğin sözü söyle. Eğer hiç kimseye makbul gelmez ise de, çünkü yarın mahşer günü pişmanlık ayyuka çıkar. Ah vah, hak kelamını neden işitmedim dersin. Bazılarının bu kıssalardan canları sıkılır. Çünkü her kuşun ayrı bir kafesi vardır. Çocuklar da gerçi bir okula koşarlar. Ama ders bakımından her biri diğerinden farklıdır. Ey yiğit, ölümden önce ölmek, azaptan emin olmaktır. Hazreti Mustafa bize böyle buyurdu. Dedi ki, hepiniz önceden ölün, ölüm gelip sınamalarla ölmeden. Kıymetli dinleyenlerim, bu beyitle müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, ayet-i kerimelerle ilgili olarak bizlere yapmış olduğu tefsirin sonuna gelmiş oluyor. Bu vesileyle biz de bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar rahmeti ve bereketinin, affı ve mağfiretinin, selam ve selametinin bütün ümmeti İslam ile birlikte sizin de üzerinize olmasını niyaz ederiz. Sağlıcakla kalınız efendim.